Herkese merhabalar. Özgürlük Araştırmaları Derneği olarak Freedom House İşbirliği ile çıkardığımız Özgürlük Gündemi Podcast'inin 47. sayısına hoş geldiniz. Bu sayıda Anayasa Mahkemesi'nin herkesi şaşırtan kararını konuşacağız. Az sonra Ali Rıza Çoban tarafından yazıldı ve Çağ'ın bize az sonra detaylarını aktaracak. Ardından Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin Kavala'nın serbest bırakılmaması ile ilgili neler dediğinden bahsedeceğiz. Ve daha sonra da bültenimizin konuk yazarı Gürkan Özturan tarafından kaleme alınan Freedom House tarafından çıkarılan İnternet Özgürlükleri raporunda Türkiye'nin durumuna değineceğiz. Dilerseniz Anayasa Mahkemesi ile ilgili Ali Rıza Çoban'ın kaleme aldığı bölümle başlayalım. Sendeyiz Can.
Tabii ki teşekkür ederim. Aslında Ali Rıza Hoca'nın burada koyduğu başlık şahane bana kalırsa. Anayasa Mahkemesi pes etti. Hakikaten de pes etti. Çünkü Türkiye'deki hukuk uygulamasına dair belki de en kronik sorunlardan biri olan bu halk arasında davaların uzun sürmesi olarak ifade edilen makul sürede yargılanma hakkına ilişkin Anayasa Mahkemesi'nin verdiği çok ilginç bir karar var. Karar da aslında şu: Anayasa Mahkemesi artık makul sürede yargılanma hakkının ihlali iddiasıyla yapılan bireysel başvuruları incelemeyeceğini ilan etti. Durumu tuhaf olarak değerlendiren Ali Rıza Hoca aslında tuhaf olmanın da ötesinde bu meselenin bir anayasaya aykırılık teşkil ettiğini ifade ediyor. Zira anayasanın 36. maddesinin 2. fıkrasında hiçbir mahkeme görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan kaçınamaz ifadesi yer alıyor. Ancak Ali Rıza Hoca'nın yaptığı tespitlerde bu kararın biraz daha aslında hukuki, içtihadi geçmişine yönelik. Öyle ki ifade ettiğimiz gibi gerçekten de davaların makul bir sürede sonuçlanmaması Türk yargısında artık bir kronik yapısal bir sorun haline geldi ve elbette esastan çözüm için de, yani hakkın yerine bulması işlevi bakımından da çok ciddi bir sorun teşkil ediyor bu. Tabii bunun önemli sebeplerinin ardına bakmak şu an için Anayasa Mahkemesi'nin görev ve yetkilerinde olup olmadığı tartışmalı. Zira özellikle başvuruların yoğunluğu, işte Türkiye'nin hakimlerin güvenceleri vesaire gibi pek çok yapısal sorunu aslında tartışmamız gereken mesele bu. Kaldı ki Anayasa Mahkemesi'nin de gerekçesi, her ne kadar anayasaya aykırılığı tartışılsa da, her ne kadar hukuka aykırılığı tartışılsa da büyük oranda bu gibi gözüküyor. Öncelikle aslında Ali Rıza Hoca'nın burada atıf yaptığı kararlardan bir tanesi Anayasa Mahkemesi'nin nevriye kuruş kararı. Burada makul sürede yargılanma hakkına ilişkin yapısal bir sorun bulunduğunu ve bu yapısal sorunun giderilmesi için alınan her türlü tedbire rağmen makul sürede yargılanma hakkının ihlal nedeniyle ortaya çıkacak zararların tazmin edilmesi için Anayasanın 40. maddesi gereğince bireysel başvurudan önce etkili bir başvuru yolu oluşturması gerektiğini tespit ediyor. Bunun tabii özellikle uluslararası hukukta bir takım yansımaları var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin örneğin bu konuya ilişkin vermiş olduğu bir karara atıf yapıldığı görülüyor Anayasa Mahkemesi'nin kararında. Brmich ve Ukrayna kararı bu. Ama bu iki karar arasında bir isabetsizlik olduğunu tespit ediyor, bir yanıltıcılık olduğunu tespit ediyor Ali Rıza Hoca. Zira Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Brmich kararında mahkeme, pilot kararda tespit edilen Ukrayna'daki yargı kararlarının uygulanmasına ilişkin yapısal sorunun çözülmemesi nedeniyle önündeki başvurular hakkında düşme kararı verirken söz konusu başvuruların uygulanmasını Bakanlar Komitesi'ne havale ediyor. Yani bu şu demek aslında: nasıl eğer Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi konuya dair bir ihlal kararı verirse ve bunun bir şekilde infaz edilmesi, icra edilmesi gerekliyse Bakanlar Komitesi'nin bu görevi görmesini, bu görevi üstlenmesi gerektiğini tespit ediyor Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Ama Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararda böyle bir yönlendirme yok. Tabii ki bu da aslında Türkiye'nin hukuka ilişkin yapısını, sistemini, yapısal sorunlarını, yapısal meselelerini biraz daha gün yüzüne çıkartıyor. Zira evet, belki Anayasa Mahkemesi'nin makul sürede yargılanmaya ilişkin başvuruları incelemezken amacının aslında doğrudan hak ihlaline ilişkin, esasa ilişkin başvurulara öncelik vermek gibi bir niyeti olduğunu tartışabiliriz. Ama bu demek değil ki makul sürede yargılanma hakkı önemsiz bir hak. Böyle bir hiyerarşik bir ilişki kurmak son derece yanlış olurdu. Ve Anayasa Mahkemesi'nin burada aslında yapmak istediği şey en nihayetinde konunun yapısal olarak belki yürütme organının tasarrufları çerçevesinde bir şekilde çözüme kavuşturulabilmesi. Ama en nihayetinde karşımızda bir hukuk iddiası var. Bir hak ihlali iddiası olduğu zaman Anayasa Mahkemesi'nin böyle bir görevden kaçınma gibi fiilde bulunması, faaliyette bulunmasının tabii ki anayasaya aykırı olduğunun tespitinde bulunuyor Ali Rıza Avcı.
Şimdi de Ömer Faruk Şen'in bölümüyle devam edelim. Ömer Faruk Şen de Strasbourg'da toplanan Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Türkiye'ye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bağlayıcı kararlara uyması ve hukuka aykırı bir biçimde tutukluluğu devam eden Osman Kavala'yı derhal serbest bırakması kararı hakkında yazdı. Petra Bayr'ın raporuna dayanan kararı kabul eden Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 2019 yılında verdiği derhal salıverilmesi kararına rağmen Türkiye'nin hala insan hakları savunucusu olan Kavala'yı bırakmadığını ve bunun mahkemenin Temmuz 2022'de verilen ikinci karara rağmen Türkiye'nin bu kararlara uyma yükümlülüğünü yerine getirmediğini belirtti. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi üyesi parlamenterler Türk yetkililerin bu kararı infaz etmeyi reddetmesi yalnızca Osman Kavala'nın ailesi için bir kişisel bir trajedi olmadığını, aynı zamanda Türkiye'deki hukukun üstünlüğü ve adalet açısından da bir trajedi olduğunu belirtiyor. Siyasi tutuklu tanımına girdiğini, yani Osman Kavala'nın siyasi tutuklu tanımına girdiğini ve Türkiye'nin bu tutumunun onu susturmaya yönelik olduğunu da özellikle belirttiler. Ayrıca Parlamenterler Meclisi Osman Kavala'nın 1 Ocak 2024'e kadar tahliye edilmemesi halinde 2024 yılının ilk kısmi oturumunda Türk delegasyonunun yeterlilik belgelerine itiraz yetkisinin de devreye gireceğini ve aynı zamanda Türkiye delegasyonunun Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde oy kullanma haklarından da yoksun bırakılabileceğini belirtiyorlar ki bunun ne derece önemli olduğunun altını çizmek gerekiyor. AİHM kararlarına uymaması ve Kavala'yı serbest bırakmaması, Türkiye'de hukukun üstünlüğü ve Türkiye-Avrupa ilişkileri açısından açıktır ki çok olumsuz sonuçlar doğuracak. Halihazırda devam eden kötü gidişatı aslında katmerleyecek diyebiliriz. Öncelikle Kavala'nın tutukluluğunun devamı, Türkiye'nin uluslararası hukuk ve insan hakları normlarına saygı göstermediğini zaten çok açık bir göstergesi. Zira AİHM kararlarına rağmen Kavala'nın serbest bırakılmaması uluslararası hukukun temel prensiplerinden biri olan bağlayıcı kararlara uyma ilkesine de aykırılık teşkil ediyor. Öte yandan Türkiye'nin verilen kararlara uymaması ve insan hakları ihlalleri konusundaki tutumu zaten Türkiye'nin itibarını ciddi bir biçimde zedeliyor, zedeledi ve zedelemeye de devam edecek. Ve bu zaten kaçınılmaz olarak da Türkiye'nin Avrupa ülkeleri ve kurumlarıyla halihazırda az evvel de söylediğim gibi kötü giden diplomatik ilişkilerini daha da kötüleştirecek. Ayrıca Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin Türkiye delegasyonunun yeterlilik belgelerine itiraz etmesi ve oy kullanma haklarını kısıtlama tehdidi de yine çok ciddi sonuçlar doğurabilecek gibi görünüyor. Diyerek son bölümümüze konuk raportörümüz Gürkan Özturan'ın bölümüne geçeceğim. Gürkan Özturan bu bölümde 2019 yılından bu yana her yıl ABD merkezli Freedom House'un yayımladığı internette özgürlükler raporuna dair yazdı. Ve bu raporda gördüğümüz verilere göre dünya çapında şu anda 20 ülkede internette özgürlük alanında daha doğrusu bir iyileşme gözlemleniyor. Fakat Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 29 ülkede bir gerileme söz konusu şu anda. Raporda belirtildiğine göre internet özgürlükleri açısından Türkiye bu yıl en kötü durumunu yaşıyor. Ayrıca son 10 yılda da Türkiye'nin özgürlükler alanı en hızlı daralan 3. ülke olduğunu görüyoruz. Rapora göre bu yıl Türkiye 30 puana sahip ve bu 30 puanla özgür olmayan ülkeler arasında yer alıyor. Tayland, Azerbaycan, Ruanda ve Kazakistan'ın hemen altında. 30 puan alan diğer ülkelere baktığımızda bunlar Sudan ve Birleşik Arap Emirlikleri. Venezuela 29 puan almış, Bahreyn 28 puan almış, Mısır 28 puan almış yine ve Türkiye tam olarak bu ülkelerin hemen üzerinde yer alıyor. Ayrıca Avrasya bölgesinin özür dilerim ayrı bir bölge olarak değerlendirildiği raporda Türkiye Avrupa kıtasında izlenen ülkeler arasında da özgür olmayan tek ülke olarak göze çarpıyor. Şimdi bu 30 puanı almamıza sebep olan gelişmelere baktığımızda raporda neler belirtilmiş, biraz onlara değinmek istiyorum. İlk olarak dezenformasyon yasasının meclisten geçmesi ve yürürlüğe girmesi. Bu 30 puanı almamıza ve özgür olmayan ülkeler kategorisine girmemizde rolü en büyük olan faktörlerden bir tanesi. Ardından tabii ki hapsedilen gazeteciler ve verilen mahkumiyet kararları göze çarpıyor. Ayrıca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun yasa dışı kitle gözetim faaliyetleri. Şubat ayında gerçekleşen yıkıcı depremlerin ardından çöken iletişim kanalları, yine depremden sonra ve 2022 yılında İstanbul'da gerçekleşen terör saldırısı ve hemen onun ardından sosyal medyaya erişimin kısıtlanması da yine bu puanda, bu sıralamada yer almamıza etki eden gelişmeler arasında yer alan faktörlerdi. Geçtiğimiz yıllarda dijital alanı düzenleyen yasa yapım süreçlerinde muhalefet partilerinin gerekli derecede konuya değinmemiş olması, bu konuda gündem yaratmak için herhangi bir girişimde bulunmamış olması, eleştirel açıdan yasaya değinen uzmanların bağımsız medyada yeterince yer bulmaması gibi meselelerin de şu anda içinde bulunduğumuz duruma katkı sunan gelişmelerden olduğunu vurgulamış Gürkan Özturan. Ve bülteni tamamlarken de göreve yeni başlamış meclisin önümüzdeki 5 yıllık süreçte kişilerin verilerinin hususiyetinin korunması, kitle gözetim ve fişlemenin sona erdirilmesi, siyasi odakların ve devletin yurttaşlar üzerinde baskıcı gözetimine karşı konulması, özgür ve açık internetin korunması gibi alanlarda çok daha etkili bir performans sergilemesini umarak ilgili bölümü tamamlamış Gürkan Özturan. Biz de diyelim ki dileriz ki ilerleyen raporlarda özgür olmayan ülkelerden özgür ülkelere doğru bir seyir, bir eğilim izleriz ve bu kategoriden çıkarız diyelim. Özgürlük gündeminin 47. sayısı bu kadardı. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Tamamını okumak isterseniz web sitesine gidebilirsiniz. Herkese keyifli günler dileriz. Hoşçakalın.